Bugün size Zekeriya'dan paylaşacağım. Zekeriya 3. bölümden paylaşmak istiyorum. Şimdi yılda bir kez biz, bazı kardeşlerimiz çok iyi anımsar, yılda bir kez İsviçre'de kutsal kitap semineri, yani bir toplu çalışma yapıyoruz. 4 günlük bir çalışma yapıyoruz. Bir kardeşimiz geliyor bize ve bir kitap seçiyoruz ve o kitap üzerinde çalışıyoruz. O kitabın içeriğini, o kitabın mesajını ve pratik olarak bize olan mesajını almaya çalışıyoruz o kardeş aracılığıyla. Ve bugüne kadar birçok kitaplar ele aldık ve geçen sene Zekeriya kitabını ele almıştık. Ve o Zekeriya kitabına baktığımız zaman orada çok önemli ruhsal içerik olduğunu keşfettik. Ve orada Zekeriya peygambere bir görünüm olarak açıklanan 10 görünüm üzerinde onun içeriğini birlikte anlamaya çalışmıştık. Gerçekten de çok ilginç bir çalışmaydı. Ve aynı zamanda da yararlı bir çalışmaydı. Bugün 3. bölümünün ilk 7 ayetini ben ele almak istiyorum sizlerle birlikte. İsterseniz Zekeriya 3. bölümü açalım. Biliyorsunuz Zekeriya en son Malaki kitabından bir önceki kitap oluyor. Hagay ile Malaki arasında olan kitap. Zekeriya kitabını açalım. 3. bölümünü, oradaki ruhsal pratik içeriği anlamaya çalışalım. Pratik diyorum çünkü oradaki anlatım aslında 3. bölümde yer alan içerik, anlatım İsrail halkının Tanrı'nın önündeki durumunu bize açıklıyor. İsrail halkı o dönemde Tanrı'nın gözünde nasıl görünüyordu? Fiziken, yapı olaraktan Tanrı'nın önünde nasıl görünüyordu? Bu burada açıklanıyor. Ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Sayfayı mı öğrenmek istiyorsun? Bulan söylesin lütfen sayfayı. 1171. Zekeriya Almancasını mı? Zakaria. Ja, Zakaria. Kapitel 3. Erste 7 Vers, ja. Evet. Daha önce de ifade ettiğim gibi burada o içerik olmuş olmasına rağmen bizim içinde bir pratik mesaj var. O pratik mesajı buradan çıkarmaya çalıştım. Bugün size aktaracağım bu pratik düşünceyi. Yalnız buna geçmeden önce, buradaki parçayı okumadan önce, burada biliyorsunuz kutsal kitapta bir de Yeşu kitabı var. Oradaki Yeşu biliyorsunuz Musa öldükten sonra İsrail halkını vaat edilen ülkeye götüren kişiydi. Yani Musa'nın öğrencisiydi. Ama burada Zekeriya'da adı geçen baş kahin ünvanı taşıyan Yeşu, o aynı Yeşu değil. Yani bizim Musa'nın öğrencisi olarak tanıdığımız ve kitap olarak da yer alan Yeşu olmadığını ifade etmek isterim. Bu Yeşu, az önce de ifade ettiğim gibi bir İsrail halkının baş kahini idi ve o kişilere öncülük eden bir önder konumunda bir kişiydi. Şimdi bu 7 ayeti isterseniz okuyalım. Değişiklik olsun. Zaman zaman yapıyorum bunu. Ayağa kalkalım. Bu 7 ayeti okuyalım ve içeriğini birlikte anlamaya çalışalım. Gel Sami amca.
Rab meleğinin önünde duran baş kahin Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran şeytanı bana gösterdi. Rabbin meleği şeytana, "Rab seni azarlasın ey şeytan," dedi. "Yeruşalim'i seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?" Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Melek önündeki meleklere, "Üzerinden kirli giysileri çıkarın," dedi. Sonra Yeşu'ya, "Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim," dedi. Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. Rabbin meleği de onun yanında duruyordu. Sonra Rabbin meleği Yeşu'yu uyardı. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevlerde görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sen burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim.
Belki Andreas, kannst du beten, dass der Herr die Teil öffnen kann, so das zu verstehen. Teşekkürler. Biliyorsunuz zaman zaman burada ifade etmiştim. Yahudiler arasında isim öyle gelişi güzel verilmezdi. Yani verilen isimlerin gerçek anlamda bir içeriği vardı. Bir anlam taşıyor idi. Şimdi buradaki Yeşu adı İbranice'de Yoşua olarak geçiyor. Yeşu adı burada Yoşua olarak geçiyor. Ve bu Yoşua'nın anlamı şudur: Rab Tanrı kurtarır. Ya da Rab Tanrı kurtuluştur. Demek ki burada Yeşu aslında İsa Mesih'i temsil ediyor diyebiliriz bir anlamda. Rab Tanrı kurtuluştur. Şimdi yeni antlaşmaya baktığımız zaman Yoşua'nın karşılığı Yunanca'da İsus diye bir söz geçiyor. Türkçe'de İsa diyoruz biz buna. İsus, İsus'un karşılığı İsa olaraktan Kutsal Kitap'ta yeni antlaşma kesiminde geçiyor. İsa'nın anlamı da kurtarıcı demektir. Şimdi anımsarsanız İsa'nın yaklaşan doğumunu müjdelemek için Rabbin meleği Meryem'e görünmüştü ve Meryem'e şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Matta 1. bölümde bakarsanız 1. bölümün 21. ayetinde şöyle demişti: adını İsa yani Yoşua koyacaksın, Yeşu koyacaksın, çünkü diyor halkını günahlarından kurtaracak olan odur. Bu mesaj melek aracılığıyla Meryem'e ulaştırılıyor. İşte Yeşu adı bu baş kahin için çok ama çok yerinde bir isimdir sevgili kardeşler. Çünkü İsrail ulusunun, İsrail halkının niteliğini, yani İsrail ulusunun baş kahinler çıkaran bir ulus olduğunu çok açık ve güzel biçimde bize betimliyor bu ifade. Şimdi ilk ayette çok ilginç bir ifade var. O ifade üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu ifade şudur. Diyor ki, şeytanı bana gösterdi. Şeytanı bana gösterdi ifadesi. Hakikaten çok ilginç bir ifade. Şimdi eğer Zekeriya, sevgili kardeşler, başkahin Yeşu'yu görmüş olduğuna göre, demek ki bu ayetten şunu anlıyoruz ki Zekeriya sadece Yeşu'yu değil, onun sağında dikili olan şeytanı da görmüştü. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz yeryüzünde tabii ki bunu söylemek, hatta bu düşünceye katılmayan çok insanlar var. Yani şeytanı böyle bize masallarda açıklandığı gibi sivri kulaklı, sivri suratlı, çekik gözleri olan, 2-3 metre kuyruğu olan bir yaratık olmadığını burada açıkça ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Gerçekten bu bir hayal ürünü değil, bir masal değil. Şeytan denen varlığın var olduğunu biz kutsal kitaptan çok açık bir şekilde anlıyoruz. Ve biliyoruz ki şeytan, Tanrı şeytanı şeytan olarak yaratmadı. Kendisi bir ışık meleğiydi. Daha sonra gururlandı. Gururundan dolayı Allah gibi olmak istedi. Tanrı yerine kendini koymaya çalıştı. Bundan dolayı Tanrı onu aşağı attı diyor. Yani biz Yeşaya 14. bölüme baktığımız zaman o şu şekilde ifade ediliyor. Bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım 14-14'te ve kendimi yüce Tanrı gibi edeceğim. İşte bu yükseliş, Tanrı gibi olma arzusu, bu isyankar tutumu kendisinin Tanrı tarafından yere atılmasına neden olmuştur. Bunu burada ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Yalnız bunu da söyleyelim. Şeytan yalnız mıdır? Kesinlikle hayır. Biz vahiy kitabına baktığımız zaman, kutsal kitabın en son kitabı olan vahiy kitabına baktığımız zaman, vahiy kitabında bize çok açık bir şekilde yukarıdan aşağı melek atılırken, o şeytan aşağı atılırken beraberinde diyor 12. bölümde, vahiy 12. bölümde birçok melekleri de aşağı çekti diyor. Demek ki burada ortaya çıkan resim şu. Demek ki iblis yalnız değil. Onu destekleyen, onunla birlikte bize karşı savaşan bir ordu var ki bunu biz kutsal kitapta vahiy kesiminde okuyoruz. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ruhsal savaş anlatılırken Efesler 6. bölümde şöyle bir ifade kullanılıyor 12. ayette 6-12'de savaşımız kötülüğün ruhsal ordularına karşı, dikkat edin. Savaşımız kötülüğün, kötü olan şeytana karşı demiyor, tekir kullanmıyor. Çok ilginç. Savaşımız kötülüğün ruhsal ordularına karşı. Bak, tek bir ordudan da söz etmiyor. Demek ki bugün iblis benim hayatımda bir şeyler yapmaya çalıştığında aynı anda Afrika'nın bilmem ne köyünde başka bir kişinin hayatında da bir şeyler yapabiliyor. Yani kendisini destekleyen o kötü ruhlar dediğimiz cin diye adlandırılan kötü ruhlar da ona hizmet etmekte ve Rab bağlılarını kafa üstü getirme çabası, savaşı göstermektedir sevgili kardeşler. Onun için kutsal söz bize diyor ki ayık ve uyanık durun. Bizler ayık ve uyanık durmak zorundayız. Şimdi bu şeytan dediğimiz varlık Yeşu'nun neresinde duruyordu? Neresinde duruyordu? Sağ tarafında. Şimdi şöyle bir düşünce aklıma geliyor. İnsan, ben kutsal kitapta sağ taraf diye bir ifade okuduğum zaman her zaman şu anlatılıyor bize. Tanrı'nın gücü. Yani sağ taraf Tanrı'nın gücünü simgeliyor. Şimdi şeytan Yeşu'nun sağ tarafında olması sanki bize şu gelebilir. Acaba Yeşu'yu desteklemek amacıyla mı? Ona yardımcı olmak amacıyla mı acaba Yeşu'nun sağ tarafında şeytan dikiliyordu? Kesinlikle hayır. Yeşu'nun sağ tarafında dikilmesinin nedeni onu desteklemek değil, aslında tam tersi kösteklemek. Yani onu çölme takıp aşağı düşürmek, kafa üstü getirmek, yürüyüşünü engellemek amacıyla Yeşu'nun sağ tarafında dikiliyordu. Bunu açıkça ifade etmek isterim sevgili kardeşler. Demek ki iblisin çok önemli bir özelliğini görüyoruz. İblisin en büyük özelliği nedir? Değişik taktiklerle, değişik yöntemler kullanarak Tanrı'nın yarattığı o kusursuz canı kafa üstü getirme çabasındadır. Bu şeytanın bize özünü açıklar sevgili kardeşler. Ama şeytan bu şekilde bize karşı çalışırken öbür taraftan da bize aracılık eden, ki kutsal kitapta çok güzel ifade ediyor, şefaatçi, aracı, tesellici, yani bizim yanımızda, bizi savunan, bizim tarafımızda olan bir kişinin olduğu ifade edilir. Bu da işte bugün burada açıkça ifade ettiğimiz kişi olan, Yoşua olan, İsus olan İsa Mesih'in kendisidir sevgili kardeşler. Hamdolsun Rabbin sağındadır ve bize destek olmaya devam etmektedir. Bu gerçek Romalılara yazılan mektubun 8. bölümünde şu şekilde onaylanıyor. Romalılar 8. bölümde şu şekilde onaylanıyor. 34'te Romalılar 8:34'te diyor ki ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır. Bakın ne diyor. Ve bizim için, kimin için? Pasaklı, Hasan abi şimdi yine hatırlayacak. Pasaklı Recep için Tanrı'nın sağında bana aracılık etmek için bir avukat gibi, nasıl ki avukat bir suçluyu savunuyorsa, günahlı olan Recep'i, suçlu olan Recep'i savunmak için Tanrı'nın sağında bir şefaatçi konumunda. Bu çok harika bir şey. Bu bizi teselli etsin. Bu bizi biraz yüreklendirsin sevgili kardeşler. Bakınız İbraniler 7. bölüme. İbraniler 7. bölüme. 25. ayet. İbraniler 7. bölüm ayet 25. Ne diyor orada? Lütfen bir kardeş okuyabilir mi? İbraniler 7 ayet 25. Ne diyor orada? Enver.
Bu nedenle onu aradığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak müstehdir. Çünkü onlara aracılık etmek için yaşamaktadır.
Bak çok güzel bir ifade var. Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Öyle bir Tanrı yok hamdolsun. Yaşayan bir Tanrı var. Ve bizim için aracılık ediyor. Nedir aracılık etmek? Bir kişi aracı olmaya çalışıyorsa o işe el attığını gösteriyor. Doğru mu? Yani bir kişi bana aracı olmak istiyorsa benim yapmaya çalıştığım bir işe el atıyor demektir. Demek ki bravo, yardım ediyor demektir. El atıyor demektir. Demek ki Rabbimiz bize her durumda el atıyor. Yani içinde bulunduğumuz her durum içerisinde elini atan, destek olmaya çalışan bir Rab. Hamdolsun. Bu bizi gerçekten teselli etsin sevgili kardeşler. Şeytan ne kadar suçlasa da bizleri, ne kadar bizi suçlu çıkarmış olsa da Rabbimiz o suçluluğu ne yaptı? O acımasız çarmıhta, bugün hakikaten söylediğimiz ilahiler de olsun konuya çok güzel ışık tutuyor. O acımasız çarmıhta bütün o suçluluğu üzerine aldı ve bizi o günahın getirmiş olduğu ölüm yargısından özgür etti. Üçüncü gün görkemle dirilerek sevgili kardeşler. Demek ki iman eden kişi, şunu söyleyebilir miyiz? İman eden kişi hatun, iman eden Ayşe, iman eden diyelim bizler. Diyebilir miyiz ki evet biz güvence altındayız? Ha diyebilir miyiz bunu? Cesaretle söyleyin. Diyebilirim. Ben Recep olaraktan diyebilirim ki ben bir güvence altındayım. Çünkü Rab benim için yapılması gerekeni çarmıhta yaptı. Ve beni akladı ve beni o pençeden, o ölümün pençesinden kurtardı. Tabii ki fiziken öleceğiz, gideceğiz ama biliyorum ki beni bekleyen sonsuz bir hayat var. İkinci ölümü ben görmeyeceğim. Bu büyük bir sevinç bizde yaratsın. Ben ikinci ölümü görmeyeceğim kardeşim. Bu hakikaten bizi teselli etsin sevgili kardeşler. O sadece bizi güvence altına almıyor. Ben inanıyorum ki o her gün bizim için dua ediyor sevgili kardeşler. Sen bugün Dua ettin mi? Bilmiyorum. Aklıma geldi. Sen bugün sabah kalktığında o günlük duanı Rabbin önüne gelerekten yaptın mı? Yaptın ya da yapmadın. Ben sana şunu söylüyorum. Sen o duayı yapmamış olsan da ama senin için biri dua etti. Ben dua ediyorum arada bir. O önemli değil. Önemli belki bir parça ama şunu unutmayın. Hiç aksatmadan senin için her gün dua eden İsa Mesih var. Bunu biliyor muydun? O benim için her gün dua ediyor. O öğrenciler fırtınaya yakalandıklarında İsa dağa çekilip ne yaptı? Onları seyredip yan gelip yatmadı. Diyor ki onlar için dua etti. Rab bizim için dua ediyor sevgili kardeşler. Recep sadık olmasa Rab sadıktır. Hamdolsun. Gerçekten bizi kafa üstü getirmeye çalışan, bizi suçlamaya çalışan bir iblis, bir şeytan olmuş olsa da sevgili kardeşler, ama bizi savunan bir savunucumuz vardır, hamdolsun. O bizi şeytanın karşısında her zaman savunuyor ve her zaman bize toz konmasına izin vermiyor. Bize toz kondurmuyor sevgili kardeşler. Şeytan ne yapıyordu? Yeşu'nun sağında duruyor ve şeytan Yeşu'yu ne yapıyordu? Suçluyordu sevgili kardeşler. Ve şeytan Yeşu'yu suçlarken eminim ki şöyle diyordu belki. Bu adama sen nasıl katlanıyorsun? Belki şeytan Yeşu'yu suçlarken bunu söylüyordu. Sen bu adama nasıl katlanıyorsun? Baksana üstü başı pasaklı, leş gibi kokuyor. Sen bu adamla mı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun? Deyip İblis Yeşu'yu suçluyordu. Sen ondan ne bekliyorsun? Bir numaralı insan düşmanı kimdir? İblisin kendisi. İnsandan nefret eden kimdir? Şeytanın kendisi. Ama Tanrı'nın çocukları olarak babanın yanında bizi savunan bir savunucumuz olması bizi teselli etsin. Bakın ne diyor? 2-1 Yuhanna 2. bölüm, Yuhanna 1. mektup, Yuhanna'nın 1. mektubu 2. bölüm ayet 1'de. Diyor ki yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz diyor günah işlerse, dikkat edin, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde ne yapar? Ne yapar? Savunur diyor. Günaha düşebiliriz ama biz Rabbin önüne gelip günahımızı açıkça söylediğimizde ne yapar? O bizi bağışlar ve babanın önünde bizi ne yapar? Savunur sevgili kardeşler. Demek ki savunmayı yapan kişi, yani avukat, nasıl ki suçluyu az önce de ifade ettiğim gibi suçlunun yanında suçluyu savunuyorsa, İsa Mesih de bizim için tam bunu yapmaktadır sevgili kardeşler. Belki burada şunu ifade etmek gerekir. İmanlının yaşamındaki günah. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz, kabul etmemiz lazım. Kurtuluş kesindir. Emin ellerdedir. Öldükten sonra nereye gideceğimizi biliyoruz. Ama yine de maalesef bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında günaha düşüyoruz. Günaha bulaşıyoruz. Bunu inkar etmek kesinlikle mümkün değil. Şimdi bu günah ne yapıyor? Bizi Tanrı ile olan ilişkimizi bozuyor. O ilişkiye zarar getiriyor. İçimizdeki sevinci bizden alabiliyor. Ama sevgili kardeşler, kesinlikle ve kesinlikle sahip olduğumuz İsa Mesih'le olan o ilişkiyi sonlandırmıyor. Yani bitirmiyor. günaha rağmen, tüm günahlarımıza rağmen Rab o ilişkiye son noktayı koymuyor. Yani ilişkiyi bitirmiyor sevgili kardeşler. Bu gerçekten çok harika bir şey. Bir kişi yeniden doğduğunda Tanrı'nın çocuğu oluyor. Günah içerisine düşüyor Tanrı çocuğu. Tanrı'yı acıtıyor. Tanrı'yı üzüyor. Ona hüzün veriyor. Ama Tanrı'nın çocuğu olduğu için Tanrı'nın çocuğu olma hakkını yitirmiyor. Kaybetmiyor. Bu kadar emin ellerdeyiz sevgili kardeşler. Demek ki eğer bizim kurtuluşumuz iyi işlerden dolayı olmuş olsaydı, ki bazen bu söyleniyor. Yani ben eğer yaptığım iyiliklerden dolayı kurtulmuş olsaydım, yaptığım kötülüklerden dolayı da sahip olduğum kurtuluşu yitirmiş olurdum. Doğru mu? Ama benim kurtuluşum yaptığım iyiliklere bağlı değil. Tamamen Tanrı'nın inayeti. Tanrı bizi kurtardı. Tanrı'nın inayetiyle kurtulduk. Biz buna layık değildik ama Rab bizi layık gördü ve inayetiyle bizi kurtararak bir armağan olarak kurtuluşu bize verdi sevgili kardeşler. İşte inayet nedir derseniz budur inayet. İyi işlerden dolayı değil. Tanrı'nın inayetiyle kurtuluşun sahibi olduk. Hemen bakalım 3. ayette şöyle diyor. 3. ayette ve Yeşu kirli esvap giyinmişti ve diyor ki meleğin önünde durmaktaydı. Şimdi dedik ya Yeşu'nun üzerinde kirli bir elbise vardı. O kirli elbisenin bir sembolik bir açıklaması vardı. Dedik ya Yeşu kimi açıklıyordu? İsrail halkının durumunu gösteriyordu. O kirli elbiseler İsrail halkının ne durumda olduğunu gösteriyordu. Yeşu o kirli elbiselerle leş gibi kokuyordu. Bu belki burnumuzun direği bile kırılırdı onun o kokusunu duymuş olsaydık. Yeşu kusursuz değildi insan olaraktan. Ama başkayın üzerinde bir şey olması gerekiyordu. Ne olması gerekiyordu? Temiz elbiseler olması gerekiyordu. Temiz elbise yoksa o başkayın üzerinde Tanrı'ya hizmet edemezdi. Sevgili kardeşler. Ama temiz olması gereken elbiseler temiz değildi. Halk Tanrı'nın önünde kirli bir biçimde görünüyordu sevgili kardeşler. Şimdi bu durum nasıl düzelecekti? Tanrı'nın önünde günahlısın ve günahtan dolayı leş gibi durumdasın. Ve bu günahtan, bu kirlilikten, bu pasaklılıktan nasıl kurtulacaksın? Kurtuluşun kaynağı nerede geliyor bize, ulaşıyor? Bunu Kutsal Söz çok güzel bir şekilde 4. ayette yanıt veriliyor. 4. ayette, Zekeriya 3. bölümün 4. ayetinde nasıl yanıt veriliyor? Diyor ki, üzerinden kirli giysiyi çıkarın. Sonra ona dedi, bak senin üzerinden suçunu kaldırdım. Suçunu kaldırdım. Sana bayramlık, o temiz, gıcır gıcır, mis gibi kokan, o tertemiz, ki Kutsal Kitap'ta Vahiy bölümünde o parlak, yıldızlar gibi parlayan o parlak keten giysilerden söz ediliyor. Vahiy 18. ya da 19. bölümlerde. O giysinin nasıl bir giysi olduğu bize açıklanıyor. Diyor ki burada sana o bayramlık giysiler giydireceğim. Demek ki Yeşu, şunu anlıyoruz. Yeşu kirli elbiselerle o pasaklı bir şekilde Tanrı'nın önünde duramazdı. Tanrı'nın önünde kirli bir şekilde duramazdı. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Yeşu dedik ya, İsrail ulusunu ne yapıyor? Simgeliyor. Ama değerli kardeşler, ben burada açıkça ifade etmek istiyorum. Yeşu aynı zamanda, Yeşu'nun bu kirli pasaklı durumu Recep'i de açıkça gösteriyor. Recep'in günahlı durumunu gösteriyor. Her birimizin aslında günahlı durumunu gösteriyor. Demek ki şunu diyebiliriz. Yeşu'da imanlının günahını görüyoruz. Yeşu da imanlının günahını görüyoruz. Yeşu Tanrı'nın önünde hizmet gören bir baş kahindi ve o dönemde bu kişiyi Tanrı atardı, ama bugün ise farklı, değil mi? Bugün aslında belirli bir gruba verilmiş bir ünvan değil bu baş kahinlik, kahin olma. Ne diyor? Bizler de İsa Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın kahinleriyiz. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir konumdayız ki sevgili kardeşler, baş kahin yılın belirli dönemlerinde o tapınağa girerdi. Ama İsa Mesih çarmıhta son nefesini verdiğinde ve ölümden üçüncü gün dirildiğinde tapınaktaki perde yırtıldı. Artık sunak yok, artık kurban yok. İsa'nın o kusursuz kanıyla, dedik ya, kanında var harika kuvvet, İsa'nın kanında. Demek ki İsa'nın kanı aracılığıyla ne yapıyoruz? Ben bugün, eğer sen bugün istiyorsan Hasan abi, bugün istiyorsan Tanrı'nın önüne gidebilirsin. Açıkça günahını itiraf edebilirsin. Eğer ben bugün Tanrı'nın önüne gitmek istiyorsam ben bugün gidebilirim onun önüne. Yani belirli günlerde değil, İsa'nın kanı, o kalın perdeyi yırtan İsa'nın kanı bu olanağı bize sağladı. Her an onun önüne çıkabiliriz. Onun için bunu okumak istiyorum. Çok sevdiğim bir ayet. Petrus'un birinci mektubunu açın. Petrus'un birinci mektubunu açın. İkinci bölümde 9. ayette çok sevdiğim bir ayet. Çok seviyorum bu ayeti. Beni onurlandırıyor. Bana haz veriyor. Bana sevinç veriyor. Diyor ki siz diyor seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus. Şuraya bakın. Tanrı'nın öz halkısınız. Harika bir şey. Rabbimiz benim bu duruma gelebilmem için onun, hatta bazı tercümelerde dedi ki göz bebeği, bu kadar insanı onurlandırıyor. Ama bunu mümkün kılan işte İsa Mesih'in, kabul etsek de etmesek de, İsa Mesih'in o çarmıhta akıtmış olduğu kusursuz kandır sevgili kardeşler. Bunu açıkça kabul edelim. Yeşu'nun o günahı simgeleyen kirli giysisinin çıkartılması ve Mesih'in doğruluğunu simgeleyen temiz giysileri giymesi gerekmekteydi. İşte bu neyi gösteriyor? Yeşu'nun kirli giysileri çıkartıp temiz, Tanrı'yı simgeleyen, Tanrı'nın doğruluğunu simgeleyen o temiz giysileri giymesi neyi gösteriyordu? Aslında kurtuluşumuzun eski antlaşma sayfalarındaki görüntüsü. Demek ki biz kurtuldukta öyle olduk. O pis giysiler gitti, Tanrı'nın doğruluk giysisini giyindik. Bu eski antlaşmada Yeşu ile bize açıklanıyor. Temiz giysileri giyinmiş olduk. O keten giysileri giyinmiş olduk. Evet, bu bir simgesel olarak bunu söylemek mümkün. Yeşu bunu simgeliyordu. Eski antlaşmada yer alan Yeşu. Demek ki her birimiz Rabbin gözünde kirli durumda insanlarız. Ve diyor ki Yeşaya peygamber bunu açıklarken, en iyi işleriniz diyor, değil mi? En iyi işleriniz Tanrı'nın gözünde kirli paçavralar gibidir diyor. En iyi işlerimiz sevgili kardeşler. 64. bölümde, Yeşaya 64'te. Demek ki nasılız? Aynen Yeşu gibiyiz. Aynen Yeşu gibiyiz. Demek ki şimdi ben Yeşu'nun bu durumundan, Yeşu'nun içinde bulunduğu o kirli pasaklı durumdan nasıl kurtulacağım? Buna yanıt yine kutsal kitap veriyor. Bakınız, açınız Romalılara yazan mektubun 3. bölümünü. Burayı okuyalım lütfen. Lütfen Romalılar 3'ü açalım. Bir kardeş okusun benim için lütfen. Romalılar 3, 21 ile 24. ayetler. Romalılar 3. Vereyim, oku. Okumak ister misin Hasan abi? İstersen oku. Yani arzu ediyorsun bildiğim kadarıyla. Arzunu kırmayalım senin. Hiç olmazsa belki bu sözler teselli eder diyorsun değil mi? 21'den 24'e kadar oku. Şurada. Tamam. 21'den itibaren. 21 ve 24'e kadar.
İmanla aklanma. Ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı.
Evet. Nasılmış bakalım. Tabii tabii.
Ya sahabe peygamberler buna tahrik ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar.
Andolsun.
Bunun iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın bu lütfuyla karşılıklısı olarak aklanırlar.
Teşekkürler. Teşekkürler. Bu çok çok teşekkür ederim. Evet. Tanrı'nın lütfuyla ya yani Tanrı'nın inayetiyle karşılıksız diyor. Karşılıksız olarak aklanırlar. Neden? Çünkü sevgili kardeşler, sizler ve ben kirli, pasaklı giysilerimizle yani günahlarımızla Tanrı'ya yaklaşabilelim diye. Şimdi insan Tanrı'ya günahla yaklaşabilir mi? Evet. Ama nasıl yaklaşabilir? Ancak İsa Mesih aracılığıyla. Evet, biz günahlarımızla Tanrı'ya yaklaşabilelim diye İsa Mesih haç üzerinde öldü ve kanını döktü. Yani ben günahımla Tanrı'nın önüne gidebilmek için pasaklı bir şekilde Tanrı'nın önüne çıkabilme ayrıcalığına sahip olabilmek için İsa Mesih bunu benim için gerçekleştirdi. Demek ki eğer ben kendi paçavralarımla, doğru işlerimle, iyi işlerimle Tanrı'ya yaklaşmaya çalışırsam, o beni kabul etmeyecektir. Tanrı'nın gözünde o iyi işlerimiz paçavralar gibi olduğu için. Tanrı bunu kabul etmeyecektir. Demek ki o kirli giysilerin çıkartılması kesinlikle gerekiyor. Kirli giysilerin çıkartılması ve o doğruluğu simgeleyen giysilerin giyindirilmesi gerekiyor. Demek ki bunu 2. Korintoslar 5. bölümde 21. ayette bir ayet var, onu okuyalım. Bunu onaylayan ayettir bu. 2. Korintoslar 5:21. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye. Dikkat edin. Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. İsa'da günahın gölgesi yoktu ama İsa bizim yerimize çarmıhta günah oldu. Neden? Sen o doğruluk giysisini giyiniyesin diye. O doğruluk giysisinin sahibi olabilirsin diye sevgili kardeşler. Günahlarımızla ilgili tüm sorunu etkin bir biçimde ortadan kaldırmıştır. Amin. Amin. Yapmamız gereken nedir? İman etmiş kişiler olarak da. İman etmiş, günaha düşmüş, günah içerisinde olan kirli giysiler hala bazen üstümüz başımız kirleniyor değil mi? Şimdi ben küçükken hatırlıyorum, bilmiyorum burada birkaç defa belki söyledim. Biz küçükken ben hatırlıyorum plastik açık ayakkabılar vardı. Bazen yalın ayakta koşardık. Toz toprak içerisinde eve girerken annem ve babam içeriye bizi öyle sokmazdı. Yıkanırdık. Bahçede çeşmemiz vardı. Orada bahçe çeşmesinde yıkardı bizi. Ondan sonra içeriye girerdik. Yani kirli biçimde içeriye girmek mümkün değildi. Demek ki doğruluk giysisi olmadan Tanrı'nın katına çıkabilmek mümkün değil. Ama bunun mümkün olabilmesi için işte İsa Mesih bunu bizim için gerçekleştirdi. Biz demek ki ne yapmamız gerekiyor? Tövbe etmemiz gerekiyor. Rabbin önüne gelmek, yani şeytan bizi suçluyor. Sen günahlısın diyor. Bak, günah işledin. Günaha düştün. Sen yanlış yaptın. Bak yine aynı günaha düştün. Bak yine sen aynı hatayı yapıyorsun. Şeytan bizi habire suçluyor. Habire suçluyor. Ama İsa öbür tarafta ne diyor ki? Gel diyor. Gel. Tövbe et. Ben seni bağışlayacağım. O kapıyı Rabb bizi ardına kadar açıyor. sevgili kardeşler. Bizim üzerimize düşen günahımızı gelip açıkça söyleyebilmek, ifade edebilmek. Eğer Mesih'in o doğruluk giysisini giyinmiş isek, o zaman ne diyebiliriz? O zaman bizi bir güç suçlayabilir mi? Değerli kardeşler, bakın bunu açık bir ifadeyle söylüyorum. Şeytan suçlayandır. Bugün ben eminim ki ben de iman hayatı içerisinde defalarca suçlandım. İblis beni suçladı. Suçladı. O suçluluk altında ezildiğim dönemleri anımsarım. Ama her zaman size de okuyacağım Romalılar 8. bölümdeki o ifadeler beni her zaman ayakta tuttu. Beni her zaman teselli etti. Açınız, okuyunuz bunu. Lütfen eğer Tanrı sizi, Tanrı bize bu ayrıcalığı verdiyse, o zaman biz bu ayrıcalığın kıymetini bileceğiz ve bu ayeti her zaman anımsamaya çalışacağız. Şeytan bizi suçladıkça. 31 ve 34. ayetler. Romalılar 8 ayet 31 ve 34. Ne diyor Ayşe? Okuyabilir misin? O zaman ben okuyorum. Şöyle diyor. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilir? Ulan şeytan mı suçluyor? Defet. Yakup'ta dediği gibi. Diyor ki Yakup'ta şeytana diren, Tanrı'ya boyun eğ, o sana yaklaşacak diyor. Ama şeytana karşı diren, o da senden kaçacaktır. Sevgili kardeşler, onun için teselli etsin. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise kim bize karşı durabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyen, onu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Recep mi? Şeytan mı? Bakın ne diyor? Onları aklayan Tanrı'dır. Recep değil. Recep'in iyi işleri değil. Aklayan Tanrı'dır. O ayrıcalığı sana veren Tanrı'nın kendisidir. Kim suçlu çıkaracak diyor. Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Amin. Hamdolsun. Evet, yavaş yavaş sona geliyorum. Eşsiz bir kurtarıcıya gerçekten sahibiz sevgili kardeşler. İman ettiğimiz zaman o sadece ve sadece bizim günahlarımızı alıp denizin o en derinlerine gömmüyor. Aynı zamanda da sevgili kardeşler bize kendisini o doğruluk giysisini giydiriyor. Hamdolsun. Sadece temizlemiyor, sadece o pis giysisiyle alıp götürmüyor. Günahlarımızı bizden uzaklaştırmıyor. Aynı zamanda da o doğruluk giysisini bize giydiriyor. Onun için bizi hiçbir güç suçlayamaz sevgili kardeşler. Belki bunu sorabilirsiniz. Ya tamam, güzel söylüyorsun ama peki Rabbin çocuğu, Tanrı'nın çocuğu günaha düşebilir mi? Tabii ki düşebilir. Biz melek değiliz. Biz yani kutsallığa doğru ilerliyoruz. Dört dörtlük olmuş değiliz. Kurtuluşumuz kesin. Ama bu bir süreçtir. Tanrı'ya ulaşıncaya kadar. Kutsal ruh bizi mühürledi. Güvence altına aldı. Ve o güvence, kutsal ruhun güvencesi altında, o mühür altında bizi sonsuzluğa ulaştıracak. O güzel sonsuzluğa bizi götürecek. Sadece günahlı günahını tövbe etmesi gerekiyor. Eğer diyor günahlarınızı açıkça söylersek, sadık ve doğru olan Tanrı günahlarımızı bağışlayacak ve bizi her türlü haksızlıktan temizleyecektir sevgili kardeşler. Demek ki Yeşu Tanrı'nın önünde bir baş kahin olarak duracaksa eğer temiz giysileri giymesi gerekiyordu. Bunu kabul etmemiz lazım. Eğer Tanrı'nın önünde durabilecekse Yeşu o temiz giysileri giyinmesi gerekiyordu. Hamdolsun ki bu giysileri Tanrı sağlıyor. Nasıl sağlıyor? İnayetiyle sağlıyor. İnayet kürsüsüyle. Evet. Şimdi belki bir atlayacağım. Ondan sonra 5. ayette bir şey var ki çok önemli. Bu bizim konumumuzu açıklıyor. Hangi konumda, akrandıktan sonra hangi konuma yükseliyoruz? Çok güzel resimliyor. 5. ayet ne diyor? Ve dedim, başına temiz sarık sarsınlar ve başına temiz sarık sardılar ve ona elbise giydirdiler ve Rabbim meleği onun yanında duruyordu. Bakın, Rabbim meleği ne zaman durmaya başladı onun yanında? O temiz giysiyi giyindikten sonra, yani pislikten arınıp o temiz giysiyi giydikten sonra. Demek ki sevgili kardeşler, dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Burada çok ilginç bir ifade var. Diyor ki, baş kahinin giysileri arasında bir şey vardı. Neydi bu? Giysilerinin içerisinde, baş kahinin giysileri içerisinde burada bir şeyin olduğunu daha görüyoruz. Nedir o? Yani giydiği elbisenin dışında bir şey daha var mı? Hah, sarık var değil mi? Bravo Hasan abi. Demek bir sarık var. Ama ilginç bir şey var burada. Sarık. Ama ilginç. Yeşu'da bu sarık yok. Yeşu'da bu sarık yok. Ve o sarığı biraz araştırdığım zaman o sarık üzerinde ne yazıyordu biliyor musun? Rabbe kutsaldır. Yani Rabbe kutsallıktır diye bir isim, bir yazı burada yaşıyor, yazıyordu. Yeşu'nun bir tane sarığı yoktu. Neden yoktu? Değerli kardeşler, kirli giysiler üzerine, kirli giysiler var üzerinde. Şimdi düşünün, kirli giysiler üzerinde var ve Rabbe kutsaldır diye bir yazı var. Mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün değil. Yani o temiz giysiler üzerindeyken Rabbe kutsallıktır diye ifade eden o sarığı maalesef takamazdı sevgili kardeşler. Ama şimdi Yeşu'ya ne veriliyor? Bir sarık veriliyor. Sarık. Rabbe kutsallıktır diye bir sarık veriliyor. Demek ki Yeşu kirli bir adamdı, pasaklı bir adamdı ama Rabbin inayeti ile sevgili kardeşler, Rabbin o kurtuluş planı ile temizlendi, aklandı ve yepyeni bir insan oldu sevgili kardeşler. Yeşu yenilendi, aklandı, temizlendi sevgili kardeşler. Bakın Samuel kitabında bir ifade var. İnsanın durumunu açıklıyor. Diyor ki Samuel, 1. Samuel ya da 2. Samuel 14. bölümde diyor ki, yere dökülen ama toplanamayan su gibiyiz diyor. Toprağa düşen ama toplanamayan su gibiyiz. Şimdi toprağa dökülen o suyu toparlamak mümkün mü? Mümkün mü? Şimdi hani o yerde pis leş gibi duruyor. Çamurlu su. Leş gibi su. Hadi diyelim ki biz onu toparlayalım. Ama o yerden toparladığımız su temiz mi? Temiz mi? Değil. Ama sevgili kardeşler, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Pratik olarak da aslında o pasaklı, o kirli suyu temizleyen bir güç var. Nedir o? O yerdeki suyu, o kirli suyu temizleyen bir güç var. İman. Ama pratik olarak da düşünelim, iman doğrudur. O suyu temizleyen, arıtan, temizleyen, aklayan, saf kılan bir güç var. İçinde yaşadığımız bu yer yuvarlandı. Mesih'in kanı. Bu yer yuvarlandı ne var? Güneş, güneş. Güneş ne yapıyor? Yerdeki suyu ısıtıyor değil mi? Sonra ne oluyor o kirli su? Buhar oluyor. Göğe gidiyor. Daha sonra tertemiz, saf su olaraktan geriye tertemiz dönüyor. Yani kutsal sözde doğruluk güneşi diyor. İsa Mesih hakkında söz ederken, Tanrı'dan söz ederken doğruluk güneşi, Malaki'de doğruluk güneşi. Demek ki Tanrı nasıl ki güneş o kirli suyu buhar hale getirip aklayıp tertemiz yağmur şeklinde yere gönderiyorsa, Aynı biçimde sevgili kardeşler, aynı biçimde Rab de bizim için bunu yapıyor. Hamdolsun. Rab de o kirli pasaklı suyu alıyor, tertemiz kılıyor. Hamdolsun sevgili kardeşler. Yeşu kurtulmuş muydu? Evet. Aklanmış mıydı? Evet. Ama Yeşu'nun bir şey yapması gerekiyordu. İşte bu da bugün ben size vermek istediğim mesaj aslında. Ne yapması gerekiyordu? 6 ve 7'yi bir daha okuyabilir miyiz? 3. bölüm. Zekeriya 3. Lütfen bir kardeş okuyabilir mi? Zekeriya 3. Siz hemen kaybettiniz değil mi? Takip etmek zor geliyor.
Ya.
Evet.
Her şeye rağmen her şeye egemen Rab diyor ki. Eğer yollarında yürür.
Ha bak. Çok önemli. Eğer yollarında yürür. Evet.
Verdiğin görevleri yerine getirirsen tapınağımı sen yöneteceksin. Avrularımı sen koruyacaksın.
Ya.
Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceksin.
Yani şunu diyordu Tanrı Yeşu'ya. Tamam. Aklandın. Biz de aklandık. Rabbin çocuğuyuz. Evet. Biz de Rabbin çocuğuyuz. O da Rabbin çocuğu. Ama her şey burada bitiyor mu? Rabbin elinde kullanılmak mı istiyorsun? Rabbe hizmet etmek istiyorsun? Ne yapman lazım? Tanrı diyor ki, eğer kullanılmak, benim elimde bir işe yaramak istiyorsan, kendini temiz tutmalısın. Yani düşünün, ben eyleme sorayım bir soru. Eylem Cuma günü sizdeydik ve Cuma günü sen bize güzel bir mantı yaptın. Biraz sulandırayım herkesin ağzını. Mantıyı yedik ve o bulaşıkları ertesi günü tekrar yıkamadan kullandın mı? Tabakları. Yıkadın değil mi? Demek ki ertesi günü kullanmak için yıkaman gerekiyor değil mi? Tanrı da aynı şekilde sevgili kardeşler. Tanrı bizi kullanabilmesi için, kendi işinde bizi yararlı bir şekilde kullanabilmesi için o tabak gibi yıkanmamız gerekiyor. Her gün Rabbin önünde yıkanmamız kesinlikle gerekiyor. İşte Tanrı Yeşu'ya bunu söylüyordu. Eğer sen kullanılmak mı istiyorsun? Eğer sen hizmet etmek mi istiyorsun? O zaman temiz, kendini temiz tutmalısın. Benim yollarımda yürümelisin diyor. Bak çok önemli. Benim yollarımda yürümelisin ve diyor ki benim yaptığım bütün işlerde sözümü dinlemelisin. Yani Rabbin sözünü dinlemek zorundasın. Zorundayım sevgili kardeşler. Tanrı bu sözleri Recep'e de söylüyor. İsrail ulusuna söylüyor, Yeşu'ya söylüyor. Ama bugün her birimize bu sözleri söylüyor. Ne diyordu? Hatırlıyor musunuz bir ayet? Enver'de bir şekilde değindi. Dinlemekle iş bitmiyor. Onu uygulamak lazım değil mi? Yaşama sokmak gerekiyor. 14. bölümde Yuhanna 14'te ayet 15'te diyor ki beni severseniz kafanıza göre yaşarsınız. Uymadı. Diyor ki beni severseniz sözlerimi tutarsınız. Bitti. Eğer Rab ben seni çok seviyorum. Rab ben sana aşığım. Rab senin için ben her şey yapmaya hazırım. Rab sen her şeysin. Rab sen harikasın. Tabii. Dil her şeyi söyler. Dilin kemiği yok. Dil her şeyi söyler sevgili kardeşler. Ama eğer seviyorum diyorsan Rabbi lütfen onun izinde yürümeye çalış. Ki o zaman ben derim ki sen gerçekten de seviyorsun Rabbi. Evet. Gerçekten de seviyorsun diyebilirim. Onun için bazıları diyor nasıl lütufla kurtuldum. İstediğimi yaparım. Hayır. Tanrı bize bu ayrıcalığı vermiyor. Lütufla kurtuldun. Ama istediğini yapmakta özgürsün. Hayır sevgili kardeşim. Eğer böyle düşünüyorsan kurtuluşundan ben şüphe etmiş olurum. Yani sen eğer son sözler, eğer sen kurtulmuş biriysen, seni seven ve senin uğrunda canını feda eden kişinin yapmanı istemediği şeyleri yapmazsın. Nokta. Bu kadar basit. Neden? Çünkü iman yoluyla Tanrı'nın inayetiyle kurtulan bir kimse, günahın Tanrı'yı üzdüğünü, günahın Tanrı'ya acı verdiğini ve Tanrı'nın günahtan nefret ettiğini çok iyi bilir. Bu nedenle yaşamına dikkat eder, Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam yaşamaya özen gösterir, ne yapar? Gayret eder, çaba harcar, bunun tersi olamaz. Evet, son söz, imanlıyız, kurtulduk, artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz deme özgürlüğümüz yoktur. Tekrar söylüyorum, imanlıyız, kurtulduk, hamdolsun, artık istediğimiz gibi yaşayabiliriz deme özgürlüğümüz yoktur. Evet, çünkü inayet, sevgili kardeşler, bize verilen, günah işlemek için, kafamıza göre yaşamak için bize verilen bir belge değil. İnayet bir belge değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kurtuluş, kurtulmuş olduğunu söylüyorsan Tanrı'nın istediği doğrultuda yaşamaya devam et, sevgili kardeşler. Bu 6 ve 7. ayetler, Zekeriya 3. 6. ve 7. ayetler bugün hepimiz için olsun sevgili kardeşler. Rab diyor, eğer kullanılmak, benim elimde bir işe yaramak istiyorsan kendini temiz tutmalısın. Benim yollarımda yürümelisin. Yaptığın bütün şeylerde dikkat et. Yaptığın bütün şeylerde sözümü dinlemelisin. Rab hepimize bu anlayışı versin. Amin diyelim. Belki kısa, şöyle 30 saniye, fazla değil. 30 saniye. 30 saniye Rabbin önünde eğilelim. Yüreklerimizin durumuna bakalım. Değerli kardeşler, biliyorum aklandık. Rabbin çocuklarıyız. Doğruluk giysisini giydik. Bundan şüphe yok. Ama gün içerisinde kirleniyoruz. Belki bizi kirleten günahlarımız var hayatımızda. Belki onlardan arınma zamanı olabilir. Yüreklerimize bakalım ve Sami bize Almanca olaraktan kapanış duasını yapar. Sadece 30 saniyenin sonunda herkes bir yüreklerine bakma fırsatı bulsun.